Ayrım 9. Sayfa 115. 2 Haziran 2007 Amerikalılar büyük panik içindeydiler. Washington'da patlayan bomba bütün altyapıya zarar vermişti. Ancak yine de sistem işliyordu. Gözetim altındaki Türk Dışişleri Bakanlığı taşıyan araç hızla Washington bölgesine uzaklaşıyordu. Bütün devlet binalarının taşınması gibi. Gül ve bürokratlar büyük bir limuzinin içine kapalıydı. İçeride silahlı adamlar vardı. Hepsi de CIA'nin silahlı özel operasyon birliğinin adamlarıydı. Araçtaki Türkler sakin olmaya çalışıyordu. CIA yetkililerinin tavırları ise garipti. Sanki birinden kaçıyor gibiydiler. Bürokratlardan birisi kimden kaçtıklarını sordu. CIA yaşayan Türk bürokratı terslendi ve sesini kesmesini söyledi. Kendi aralarında konuşmaya devam ettiler. Birbirlerine teslim edip etmemekten bahsediyorlardı. Sana söylemiştim, bizim başımıza kalacak en son diye şimdi. Şimdi de bizden almak için uğraşacaklar. Ne bekliyordun? Resmi bir istihbarat örgütü olarak gayri resmi ve yarı suça bulaşmış bir istihbarat kurumunun emrine mi girecektik? Bana baksana, etik kurallardan mı bahsediyorsun? Şu anda uzak bir adada milyon dolarları yiyor olabilirdin. O adamlar kim olduğu bile belli değil. Her yerde içimizdeler. Ama onları kontrol edemiyoruz. Ve ne tür işler yaptıklarını da belirsiz. İnsan kaçakçılığı mı, uyuşturucu kaçakçılığı mı? Ben bu pisliklerden hiçbirine bulaşmak istemiyorum. Araç hızlanmaya başlamıştı. Şoför arka tarafa mikrofondan bir uyarı geçti. Yaklaşan araçlar var. Bir tanesi hırslı bir Humvee. Bunun üzerine CIA ajanları hemen arka cama yapıştılar. Kahretsin, onları istiyorlar. Demiştim sana, verelim gitsin. Ya bize ne olacak? Peşimizi bırakacaklarını sanmıyorum. Üstelik ağır silahlı bir tim. Hadi oğlum, verelim şu adamları. Parayı boş ver. Bizi öldürmelerini engellesek yeter. Eğer onları verirsek kim bilir hangi amaçlar için kullanacaklar. Artık bizim sorunumuz değil. Türk bürokratlar ve Dışişleri Bakanı birbirlerine baktılar. Ne olacağını bilmiyorlardı. Her şey gelebilirdi başlarına ama sakin olmak zorundaydılar. Panik yapmanın bir anlamı yoktu. Şoför aynadan ajanların ne kadar alacağını anlamaya çalışıyordu. Arka tarafta hareketli bir tartışma oluyordu. Ancak onları takip edenlerin beklemeye tahammülleri olmadığı açıktı. Zırhlı ve ağır makineli tüfeğin sesi duyuldu. Gül ve bürokratları taşıyan araç sarsıldı. Camları parçalanmış. Ama parçalanmamıştı. Başka bir silah sesi daha duyuldu. Ajanlar hemen M16'larına sarıldılar. Arka cama delik açıp takip edenlere mermi yağdırdılar. Karşılığı hemen geldi. Birkaç dakika sonra ajanların hepsi ya yaralanmış ya ölmüştü. Şoför aracı durdurup aşağı indi ve takip edenlerin durup yanına gelmesini bekledi. Onlara bir şeyler söylemek istediğini duydu. Bekleyen Türkler. Ancak tek duydukları iki kişilik tabanca patlamasıydı. Yere yıkılan kişinin şoför olduğunu anlamak zor değildi. Birkaç saniye sonra kapıya şiddetle vurulmaya başladı. Darbeler dayanamayan kapının kilidi parçalandı. Bürokratlar ve bakan karşılarında gördükleri adamları incelediler. Az öncekileri tercih ederlerdi. Herkes ya diye bağırıp aşağı indirdiler. Davranışları çok sertti. Az sonra onları idare eden askeri görünümlü ama sivil birisinin emriyle daha düzgün davranmaya başladılar. Zırhlı Humvee'yi araca bindirildiler. Değişik bir istikamete doğru yol almaya koyuldular. Koyulduklarında artık geri dönme şanslarının çok azaldığını düşünmeye başlamışlardı. Uzun süre sarsıntılı bir yolda ilerlediler. Onları kaçan adamlar hiç konuşmuyordu neredeyse. Son derece tehlikeli profesyonel olduklarına şüphe yoktu. Ancak tam olarak devlet adına çalışıyor gibi değildiler. Sizi bilim adamlarına teslim edeceğiz. Gideceğiniz merkezde rahat edeceksiniz. Bu nedenle yollar tatsızlık çıkarmasanız son derece güvende olursunuz. Türk politikacılar cevap vermeyip adamı süzmekle yetindiler. Bilim adamı laf hoşlarına gitmemişti. Bilim adamlarının kendilerine ne iş olabilirdi ki, mide bulandırıcı bir durum söz konusuydu. Bürokratlardan birisi dayanamadı. Siz kimsiniz? Bir çeşit istihbarat örgütüyüz. Bir çeşit mi? Kim? CIA, FBI, aslında tüm örgütlerle bağlantılı olan bir çeşit örgütüz. Ancak hem buralarda bağlantımız var hem de onlardan bağımsızız. Anlamadım. Bunu anlamanız, hatta bilmeniz çok daha iyi. Örgütümüzün neye dayanıyor deseniz mesela, size cevap veremem. Gerçek bir örgüt değil yani. Çok soruyorsunuz. Ama sizi anlayışla karşılıyorum. Gerçeklik kavramını sorgulatacak bir örgüt aslında. Tüm olayları ve iç yüzünü bilseniz, şimdiye kadar gerçek gözüyle baktığınız her şey gözünüze birer birer küçülür ve yok olur giderdi. Bürokrat adamın konuşma biçiminden hoşlanmamıştı. Mistik bir havaya girmişti adam ve söylediklerinde ciddi biçimde inandığı belli oluyordu. Bekleyip görmekten başka yapacak şey yoktu. Gri takım ajanı Mert. 3 Ekim 2007. Elini kadının elinden çekti. Çok zorlamalıydı hareketleri. Zaten saçlarının sararması için çok fazla uğraşmış gibi görünüyordu. Var masasının üzerindeki sandalyeye her an yığılacak gibi duruyordu. Kokusu bir kadına yakışacak bir koku değildi. Ama zor olmalıydı hayatı onun için. İşsizlik artmaya başlamıştı Amerika'da. O kötüleşen ekonominin kurbanlarından bir tanesiydi. Şimdi fahişelik yaparak geçinmeye çalışıyordu ama bunun da ne kadar çıkar yol olduğu halinden belliydi. Mert, barmene bir içki daha söyledi. Artık midesi kaldırmıyordu ama bu kadını konuşturmalıydı. Kendisine çok hayati bilgiler verebileceğinden emindi. Sigara dumanı nedeniyle insanların birbirini görmesi çok zordu barın içinde. Loş ışıklar yüzünden barın tenha köşelerinde karanlıktı. Tracy gibi kadınlar barın tenha ve karanlık köşelerinde 10 dolar için bedenlerini kısmen satıyorlardı. Bazen kendini kaybedip de aşırı ses çıkan olursa barmen elini sopayla gidiyor ve sert bir ses tonuyla çifti uyarıyordu. Mert Tracy'nin ağzından nasıl söz alacağını bulamamıştı. Hala kadın sürekli olarak işi bitirip parasını almaktan bahsediyordu. Tracy, hadi bana ailenden bahsetsene dedi Mert. Bundan daha iyisini bulamamıştı. Kendisine kızıyordu ama yapacak bir şey de yoktu. Bir yerlerden başlaması gerekiyordu. Bana bak yakışıklı, sen yabancısın ve benim alemle neden ilgilendiğini bilmek istiyorum. Tracy diye söze girdi Mert. Başını ovuşturarak biraz daha sarhoş ve kendini yitirmiş taklidi yapmaya çalışıyordu. Senin aleni merak ediyorum. Çünkü az sonra beraber olmak üzere anlaştık. Seni tanımak istemem çok doğal. Kaldı ki bunu sırf laf olsun diye bile yapma hakkım var, öyle değil mi? Mert'in sözleri çok saldırganca ve aşağılayıcı gelmişti Tracy. Hemen oturdukları yerden kalkıp kapıya doğru koşmaya başladı. Mert de peşinden çıktı. Karanlık masalardaki karanlık insanlar yanlarından hızla geçen kadınla adama kayıtsızca baktı. Bar sahibi sorun çıkarmadan kendi barından gitmelerini sevmişti. Problemli görünüyorlardı. Mert bar kapısının önünde yakaladı Tracy. Neden kaçıyorsun? Bilmiyorum. Bana bakışların çok farklı. Bana acıyorsun sanki. Hayır. Aslına bakarsan evet haklısın, sana acıyorum. Senin gibi güzel bir insanın bu hale gelmiş olmasını anlayamıyorum. Bu benim seçimim. Benim seçimlerimden dolayı kınamanı ya da kınayarak bakmanı istemiyorum. Benden her ne istiyorsan al, paramı ver ve git. Mert Tracy'nin gözlerinin içine baktı. Tracy onun sert ve güçlü bakışları karşısında çözüldüğünü hissediyordu. Bu seçim senin yapmış olduğuna inanamıyorum. Sen böyle birine benzemiyorsun. Ne istiyorsun benden? Bunları kabul etsem ne olacak? Neyi değiştirebileceğini sanıyorsun? Seni değiştirebilirim. Neden? Bunu hak edersen eğer. Hak etmek mi? Neyi nasıl hak edeceğim? Eğer bana yardım edersen senin geçmişindeki her şeyin silinmesini, yeni bir hayata başlamanı sağlarım. Tracy şaşırmıştı. Kimdi bu adam? Esmer tenli, uzun boylu, yeşil gözlü bir Türktü. Ama neden kendisiyle ilgileniyordu? Ondan kim ne bekleyebilirdi ki? Bak Tracy, sana bazı sorular sormam gerekiyor. Tracy korkmuştu. Mert'in havası birden değişmişti. Onun polis ya da buna benzer bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştı. Mert onun korktuğunu ve aklında neler geçtiğini anlamakta gecikmedi. Hayır, korkma sakın, ben polis değilim. Olsan ne çıkar? Bana bir şey yapamazsın. Hiçbir suç işlemedim ben. Bak Tracy, senden istediğim yardım şu. Bu bara pek çok politikacının zaman zaman geldiği biliniyor. Bazı gay ilişkiler için. Bazıları senin gibilerle beraber olmak için geliyor. Benim gibiler, affedersin yanlış bir şey söyledim. Ama biliyorsun yani. Tamam, sorun yok. Fahişelerle beraber olmaya geliyorlar. Bu doğru. Evet, o politikacıların benim için önemli olan bir şeyler hakkında bilgi sahibi olma ihtimali var. Önümüzdeki günlerde benim için çalışmanı istiyorum. Eğer bunu yaparsan az önce sana bahsettiğim şeyler dışında tam 100 bin dolar alacaksın. Tracy kulaklarına gelen kelimeleri hayal etmekte zorlanıyordu. Karşısında yakışıklı ve sert bir adam durmuş, onun hayatını kurtaracağını, cebine 100 bin dolar koyacağını söylüyordu. Üstelik her zaman yaptığı şeyi yapması karşılığında. Evet, politikacılarla beraber oluyordu ve ben politikacıların sarhoşken ne kadar geveze olduğunu bilse belki 100 bin dolarlık meblağı bir kez daha gözden geçirdi. Tracy o kadar şey öğreniyordu ki o adamlardan, ama kimse onu ciddiye almıyordu. Kendilerine ya da çıkarlarına zarar verecek birisi olabileceğini düşünüyorlardı. Tracy içine garip bir öfke kazanının aniden kaynamaya başlamasına anlam veremedi. Galiba yıllar içinde biriken duygular bu garip adamın söyledikleri sonucunda harekete geçmişti. Başına neydi Tracy? Mert elini tuttu. Tamam, istediğini yapacağım dedi. Mert rahatlamıştı. Tracy'nin elini bırakmadı ve onu rahat konuşabilecekleri bir kafeye gittiler. Gecenin bu vaktinde kafede kimseler yoktu. Sabaha kadar açık olan dükkanların garip yüzünü ve aynı zamanda mutlu bir yanı vardır. İçi boş olsa da yanan ışıklar sokaktan geçenlere en azından gerektiğinde sığınabilecek bir yerin hazır olduğu hissini uyandırır ve bu şehir insanı aslında bulunmaz bir nimettir. Metal tahta karışımlı masanın iki yanına karşılıklı oturdular. Tracy Mert'e hayranlıkla bakıyordu. Onun söyleyeceği her şeyi yapmaya hazır gibiydi. Yıllardan sonra ilk kez birileri için anlam ve değer ifade ettiğini hissetmek onu çok heyecanlandırmıştı. Ve değer ifade ettiğini hissetmek onun için çok heyecanlandırıcı bir şey olmuştu. Tracy, aslında bilmek istediğim şey Amerika'nın Türkiye için ne düşündüğü ya da bugünlerde Türkiye için olumsuz bir şeyler düşünüp düşünmedikleri ile ilgili. Tracy şaşırmıştı. Belki saftı ama aptal değildi. Mert'in nasıl birisi olduğu hakkında artık daha çok fikri vardı ama bu nedense sorun değildi. Ona karşı bütün savunma duvarları çökmüş gibiydi. Neden böyle bir bilgiye ihtiyaç duyuyorsun? Açıkçası Türkiye'de bunu merak eden tanıdıklarım var. Sevdiğim ve kıramayacağım insanlar. Bunu sadece dostlarının merakını gidermek için yaptığını söyleme bana. Tamam. Belki de tam olarak öyle değil ama inan buna yakın bir şey. Bir süre düşündü Tracy. Aslına bakılırsa gayet heyecanlı bir işti bu. Hayır demesi için beni neden bulamıyordu hala. Bana istediğim bilgileri en kısa zamanda getireceğim. Beni bu numaradan ara. 15 Ekim 2007. Mert yatak odasından bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. İçinde tuhaf bir sıkıntı, önemli bir görevin eşiğinde olduğuna dair bir his vardı. Telefonu çaldı. Cevap vermek istemiyordu ama önemli bir telefon olma ihtimali vardı. Ve içindeki sıkıntıya yeni küçük profesyoneline sığmayacak bir tavırla takılmak. Mert'in en son yapacağı şey telefonu açtı, duyduğu sese inanamıyordu. Aman Allah'ım Kurt, neden arıyorsun beni? Mert Ağa, nasılsın oğlum? İyiyim Kurt, iyiyim. Ben de unuttunuz beni zannediyordum. Yeni bir görev var herhalde. Evet, düşündüğümden de önemli bir görev. Amerika'da diğer gri takım üyesiyle bağlantıya geçmen gerekiyor. O son bağlantımız. Şimdi çok daha önemli bir göreviniz olacak. Kim o? Çabuk söyle. İsim veremeyeceğim ama Houston'da yaşıyor. Basit bir kafede çalışıyor. Luna Cafe, Houston Downtown'da. Tamam, onu kısa zamanda bulacağım. Zaten o kafede çalışan tek garson. Bulmakta zorlanmayacaksın. Tamam, en kısa zamanda onu bulacağım. Bence de acele etmen gerekiyormuş gibi bir his var içimde. Tamam Kurt, Allah yardımcımız olsun. Telefon kapandı. Mert yerinde duramıyordu. Bunca yıllardır beklemişti. Ve şimdi tüm yeteneklerini kullanabileceği bir an gelmişti. Yetiştirilme nedeni ortaya çıkmıştı. Ve o buna bütün varlığıyla tepki vermeliydi. Yarın sabah ilk işi hemen Houston'a doğru yola çıkmak olmalıydı. Bu gece nasıl geçeceğini bilemiyordu. Bilgisayarını açıp karıştırdığı geride fazla bir şey bırakmayacaktı. Zaten bu ülkede hiç var olmuş gibi değildi. İş başvurusunda bulunmayan işsiz konumundaydı. Raftan bir kitap alıp okuyarak zaman geçirmenin mantıklı olduğunu düşündü. Belki biraz uyumasını sağlayabilirdi. Yoksa şu an zihinsel durumuyla sabaha kadar uyanık bir yana gözünü bile kırpamayacağını biliyordu. Kütüphanesinde yüzlerce kitap vardı. Sıra sıra dizili kitapları eliyle takip etti ve içlerinden bir tanesini çekti. Geleceğin Düşüncesi ilmi kitabını alıp yatağın üzerine oturdu. Aslında kitap beklediği etkiyi yapmamıştı. Uykusuna getirmek yerine uykusunu kaçırmıştı. Bütün düşünce tarihini kökünden değiştirecek yeni çözümlemeler ve bağlantılar kuruyordu. Mert'e ihtiyacı olan şey bu diye düşündü. Onlarla aramızdaki farkı kapatmak için yeni bir düşünce tarzına, her şeyden önce bir düşünce tarzına ve düşünmek için motivasyona ihtiyacımız var. Rüyalarında sabaha kadar kavramlar arasında gidip geldi. Mert hepsi hayaletler üzerine kapanıyordu. 16 Ekim 2007, Texas. Demir kapılar raylarını sürüklenip yuvalarına gürültüyle oturdu. Ardından yüksek bir ikaz sesi hoparlörde uğuldadı. Vücudu artık bu uğultuya cevap veriyor. Beton üzerinde uyuyan bedeninde kan tekrar devran etmeye başlıyordu. Gül gözlerini ağır ağır araladı. Her sabah olduğu gibi geceleyin gördüğü rüyadan bitkin uyanmış, yeni yeni kurumaya yüz tutmuş beton zeminde tüm vücudu kat katı kesilmiş bir halde kendine gelmeye çalışıyordu. Elleri üzerinde doğrulup duvara yaslanabildi. 4 metrelik hücresi, metal bir tuvalet ve hemen yanında 30 santim yüksekliğe sahip yatak olarak kullandığı beton çıkıntı haricinde bomboştu. Hücrenin demir kapısı doğal olmadığından artık ayırt edemediği koridorlardan gelen beyaz ışığın pek azını içeriye sokuyordu. Basit bir boyayla boyanmadığı belli olan duvarlar pek renksiz ama pürüzsüzdü. Onu buraya kapattıklarından beri ne süre geçtiğini kestiremiyordu. Kendine gelip bu yüzden gözünü açtığından herhalde birkaç gün sonra kapının altından sızabilen ışık hüzmesinin aydınlattığı duvara tırnaklarıyla çentik atmış, bunu kahvaltıya ve veren ikaz düdüğünü duyduğu her sabah tekrarlamıştı. Yerinden kalkmadan doğru bir çentik daha attı. En son 130 çentik saymıştı ama üzerinden bir gün mü, 10 gün mü geçtiğini kestiremiyordu. Belki bu kapan yüzünden değil ama çaresizlik içinde neler olup bittiğini bilememenin sancısıyla kendini kaybetmenin eşiğine gelmiş, ağır ama kabus dolu uykularla yatarak sakinleşmişti. Kapı sessizliğin içine gümbür dedi. Kilit sesi duyuldu. Kapının altındaki küçük pencere açıldı. İçeri gözleri ağrıtan beyaz ışık doldu. Yüksek sesle her zamanki uyarı geldi. Elinizi kaldırın ve uzak durun. Otomatikleşmiş kelimeler hücrede yankılandı ve her zaman yaptığı gibi söylenenleri duymazdan gelip kıpırdamadan yerine oturdu. Görevlileri kahvaltı tepsisini yere bırakıp küçük pencereyi kapattı. Gözlerinin karanlığa alışması için bir süre gözlerini yumdu. Kahrolası tepkiyi kafalarına geçirmek istedi. O tepsiden alacağı birkaç kaloriye ihtiyacı vardı. Ne olduklarına bakmadan tepsidekileri yedi. Kağıt tepsiyi büküp kapıya fırlattı. Bunca zaman içine karanlık bir delikte nispeten sağlıklı kalmasını sağlayan birkaç yöntem deniyordu. Gözlerini yumdu, beton zemin üzerinde adalelerini kasıp ardından serbest bırakarak gevşedi. İstanbul'daydı. Önce o çok sevdiği boğaz havasını ciğerlerine doldurdu. Denize nazır, ince belli bardakta çayını yudumlayıp ailesiyle kucaklaştı. Yurdunun insanları gururla ona bakıp gülümsüyor, güneş tenini ısıtıyordu. Bunlar öylesine kuvvetleşiyordu ki kasların güçle dolduğunu hissediyor, ağrılar hafif sızlara dönüşüyordu. Kapı olağan dışı şekilde tangırdadı. İçeri koridorun ışığı doldu, uzandığı yerden ancak doğrulmuştu ki iki görevlinin kollarını omuzlarına almış, onu yattığı yerde kaldırmışlardı. Neler oldu? Neler oluyordu? Bunca zamandan sonra artık iyi ya da kötü herhangi bir şeyin olması bile aslında yeterliydi. Bugün farklıydı. Kapıdan yüzlerini pervaza dönerek çıktılar. Işığın kuvvetiyle gözleri kısılmıştı. Ancak ışığı içine çekmek istermişçesine gözlerini açık tutmaya çalıştı. Bacaklarındaki gücü hissedebildiği anda sert bir hareket ile iki görevli sırtlarından iterek kendini yürütmeye başladı. Birkaç adım sendelese de ayakta durdu. Derin bir nefes çekip yanındaki görevlilere "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Müdür ve başka misafirlerimiz sizi bekliyorlar," dedi görevli ve koridoru göstererek ilerlemelerini ima etti. Demir kapılar tepelerindeki kamera lenslerinin görüş alanlarına girdiklerini açılıveriyor, arkalarından gürültüyle kapanıyordu. Uzun bir koridor ve 5 kapı geçtikten sonra başında bir nöbetçinin bulunduğu asansöre yaklaştılar. Nöbetçi asansör kapısını açıp gelenlerin binmesini bekledi. Daha sonra arkalarına ona bindi. Kartını optik okuyucudan geçirip üzerinde M harfi bulunan kat düğmesine bastı. Asansör birkaç saniye sonra katta durdu. Aynı nöbetçi açılan kapıdan çıkıp kendilerini karşılayan takım elbiseli iri yarı adamı bir şeyler fısıldayarak görevlilere gelmelerini işaret etti. Ardından tekrar asansöre bindi. İri yarı adam bozuk Türkçesiyle "Merhaba efendim. Umarım bu zorunlu misafirlikten dolayı bize kızgın değilsinizdir," dedi güle. Gül yanıtsız bir bakışla cevap verdi. "Ama sanırım bu misafirliği sonlandırmak yine sizin elinizde olacak." 10 inçlik bir ekranın yanındaki okuyucudan boynuna asılı manyetik kartı geçirdi. Kapı tıslamayla açıldı. Girdikleri uzun bir koridordu. Tüm kameralar yürüyüşlerini takip ediyordu. Koridorun sonunda 4 merdivenle çıkılan, zemini mermer kaplanmış, etrafında metal dişlikler bulunan bir açıklığa ulaştılar. Ahşap görünümlü, büyük kanatlı kapının her iki yanında nöbetçi kendilerini bekliyorlarmış gibi iri yarı adamın kartını uzatmasına gerek kalmadan kendi kartlarını okutarak kapıyı açtılar. Hafifçe kafasını eğerek nöbetçileri selamlayan adam "Güle buyurun efendim" diyerek yol verdi. Kendilerine eşlik eden iki görevliyi de kapının dışına bırakarak koridorda ilerlemeye başladılar. Buranın havası geçtikleri koridorlara hiç benzemiyordu. Her iki duvarda da özenle asılmış tablolar, ahşap, üzerleri oymalarla süslenmiş bordürler vardı. Ünlü sanatçılara ait imitasyon heykeller özenle aydınlatıyordu. Dışarının nemli havası bile yerini kuru, serin bir havaya bırakmıştı. Burası bir hapishane olduğuna inanmak güçtü. Günün içindeki durağanlık şiddetli duygulara dönüştü birden. Gözleri parıldadı, kasları gerildi. Aylardır yaşadığı karanlık hücre gözlerinin önünden geçti. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Neler oluyor burada Gül? Şaşkınlıktan büyümüş bir çift gözle gözlerini dikmiş sinirle solur buldu kendini. "Bunu öğreneceksiniz efendim. Sakin olun," dedi iri yarı adam. Kapısı hayli lüks bir odanın önüne geldiler ve içeride hazır duran insanlarla karşılaştılar. 16 Ekim 2007, Texas. Hayır, artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Nasıl dönüşüm yaşadığını kendisi de bilmiyordu. Artık beden hastalıklı tepkiler vermekten tamamen vazgeçmiş. Hiç hayal etmediği bir insan gibiydi. Ama boşuna gelenlerin onu böylesine derinden ve kesin bir biçimde tedavi etmiş olmasının mantıklı bir nedeni vardı. Ersin yaşadığı anları unutamıyordu. Ani değişimi bedenine hücum eden adrenalin etkisiyle kendini kaybetmiş bir biçimde silaha sarılması ve vurduğu Amerikalı askerler. Sonrasında yakalanması ve sürekli olarak topar Amerikan askeri üssüne, oradan da kim olduklarını anlayamadığı birilerinin yanına verilip Amerika'ya getirilmesi. Bedenin her yeri çürükler içine kalmıştı ama artık eskisi gibi değildi davranışları. Yaraları iyileşmeye başlamıştı, uzun süre kapalı tutulmanın verdiği ham bedeniyle hareket etmek aynı zorlaşmıştı. Ama küçücük odasında sürekli olarak egzersiz yapıyordu, bu nedenle vücudu iyi görünmeye bile başlamıştı gözüne. Fakat etti, kendine olan güveni geri geliyordu. Ve panik atağın nedenlerini kavramaya başlıyordu. Eğer düşündükleri Amerikalılar bilse ne yaparlardı acaba? Onlar Ersin'e işkence yaptıklarını düşünürken Ersin aslında her zaman yaşaması gerektiğini düşündüğü zorlukları yaşıyordu. Küçük odasının içindeki yatakta uzanmış. Bunları düşünürken kapıdan gelen metalik sesler irkildi. Yine ne içeri geldiler acaba diye düşündü. Kapının önünde iri yarı bir koruma görevlisi oturuyordu. Çocuk buraya gel, seninle işimiz var dedi. Ersin gözlerini ovuşturarak baktı korumaya. Yavaş ayağa kalkıp odadan çıktı. Geniş koridorda beraber yürümeye başladılar. Adam hiç konuşmuyordu. Ersin hala atom bombası yüzünden sinirli olduklarını düşünüyordu. Seni özel bir misafirimizle tanıştıracağız. Bana ne sizin misafirinizden? Geç sesini aptal, onu tanıyacaksın. Nereden tanıyabilirim? Aylardır bu delikteyim be. Silindirin çok uzamış. Dayak yemedin galiba epeydir. Bak, her gün odamda spor yapıyorum. Eğer çok kızarsam sana bile neler yapabileceğimi bilmek istemiyorum. Muhafız garipseyen bir yüzle Ersin'i delirdi herhalde diye düşündü. O yeti iğnelerden sonra hala sağlam kalmaz, zaten mucize olurdu. Uzun koridor bitmek bilmiyordu. Yanlara doğru açılan kapılar sıkıca kilitlenmişti. Bazı odaların içinde yüksek fazla elektrik aletlerinden olduğunu sandığı sesler geliyordu. Garip bir yerdi burası. Bilimsel araştırma laboratuvarı gibi bir yer. Şimdiye kadar kendine pek çok iğne yapılmıştı. Ama bu iğnelerin ne için yapıldığını bilmiyordu Ersin. Hiçbir şey hissetmemişti. Sadece kendine güvenle ilgili bir takım hislerin geliştiğini gözlemliyordu. Bu gözlemlerinde o iğnelerle bir ilgisi olup olmadığını bilmiyordu. Ama günden güne değiştiğini hissedebiliyordu. Bir kapının önünde durdular. Koruma bekleti, koridorun diğer yanında başka birileri geliyordu. Beyaz önlükler giymişlerdi. Ersin bazılarını tanıyordu. Onunla iğne yapan doktor, görünümlü adamlar da vardı aralarında. Hepsinin yüzündeki soğuk ifadeye baktı. Korkutucuydu bu bazen. Sanki insan değillermiş gibi geliyordu ona. Kapının önünde buluştular. Yeni gelen adamlar Ersin'in yüzüne hiç bakmadılar bile. Korumaya bir işaretle kapıyı açmasını söylediler. Ve kapı açıldı. Oda koridora nispeten karanlıktı. Ama Ersin'inki kadar değil. Hep beraber içeriye girdiler. Ersin bir şey seçemiyordu ama büyük bir kanepenin üzerinde birisinin oturduğunu görebiliyordu. Onu bir köşedeki masanın yanında duran sandalyeye oturttular. Beyaz gömlekli adamlar gidip kanepenin üzerinde oturan arkası dönük adama yaklaştılar. Ve ona bir şeyler söylemeye çalıştılar. Sanki onları reddediyor ve kızıyor gibiydi adam. Ersin bir süre onu tanıdığını fark etti. Nereden tanıdığını bilmiyordu ama gölgesini sanki hatırlıyor gibiydi bir yerlerden. Koruma gerçekten de doğru söylemişti ama kim olabilirdi bu adam? Konuşmanın bir yerinde beyaz gömleklerden birisi Ersin'e döndü ve onun yanlarına çağırdı. Heyecanlanmıştı Ersin. Hayır, bu panik atak değildi. Gerçekten heyecanlanmıştı. Ona biraz daha yaklaşınca zihnindeki pek çok resimle yan yana gelmeye başladı çehre. İnanamıyordu. Bu Abdullah Güllü, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, kanepenin üzerinde oturmuştu. Yorgun görünüyordu. Bu adamların onun sinirlenmesine neyle direndiğini anlayabiliyordu Ersin. Gül ona görünce elini uzatıp yanına çağırdı. Ersin yavaşça yaklaşıp oturdu. "Ben tanıdın mı?" diye sordu Gül. Ersin başını salladı ama hala şok halindeydi. "Evet bakanım, tanıdım." diyebildi sadece. Gül'ün yüzünün güldüğünü görebiliyordu ama yorgundu. "Sana kötü davrandılar mı?" "Evet bakanım." "Ellerinden geldiğince. Peki siz burada ne arıyorsunuz? Savaş başlamadan önce savaşı durdurabilir miyiz? İşleri yoluna koyabilir miyiz?" diye. "Biliyorum, gazeteleri de okumuştum." Sonra her şey çok hızlı oldu. "Değil mi?" "Evet bakanım." Sen niye geldin buraya? İki Amerikalı askeri vurdum. Sonra beni yakaladılar. Şimdi de buradayım. Peki siz ne yapıyorsun? Savaş bittiğini söylediler bana. Savaş bitti ama Washington'da bomba patlatmışlar. Neredeyse ben ve bürokratlarım da patlama ile yok olacaktık. Ama benimle ilgili başka planları var. Bunu uygulamak için beni kaçırdılar. Sanırım Türkiye'ye benim kaybolduğumu söylediler. Bizimkiler buna inanır mı sizce? Bence inanmışlardır. Onlar benim kolay lokma olduğumu bilirler. Bakanım, diğerleri nerede bilmiyorum. Ersin de adın değil mi? Bırakıklar üzerinde bazı deneyler yaptıklarını söylediler ve onlardan alacakları sonuca göre bana bazı sesler uygulanacakmış. Ne? Bizi bir çeşit kobay olarak mı kullanıyorlar? Ben pek çok iğne yedim. Kuro'nun acı dolu bir ifadeyle baktı. Doktorların Ersin'in soru durumu hakkında konuştuğu bazı şeyleri duymuştu. Genetik bir silah testi yapılıyordu üzerinde. Ve bundan zerre kadar haberi yoktu Ersin'in. Bedenine tepki vereceği ve ortaya nasıl bir sorun çıkacağını bilmiyorlardı. Özellikle savaş alanından alınan askerleri alınan insanları istemişlerdi. Onların genetik yapıları daha güçlü olmalıydı ve en azından istenen gen dizilimine en uygun insanlar olmalıydılar. Ersin Gül'ün bakışlarından hoşlanmamıştı. Yüzü bozuldu. Neden bana öyle baktınız? Bir şey mi biliyorsunuz yoksa Ersin her ne olursa olsun kesinlikle iradeni kontrol altında tutmalısın. Ve benimle ilgili ne söylerseniz kesinlikle kendi doğru davranış biçimlerinden vazgeçme. Bana bunu neden söylüyorsunuz? Gül sanki doktorlar bir şey açıklamak ister gibiydi. Ama araya girdiler. Doktorlardan birisi Ersin'i kolundan tutup dışarıya çıkarttı. Genç adam hala Gül'ün kendisine söyleyeceğini merak ediyordu doğrusu. Ersin çıkınca içeride kalmış doktor Gül'ün etrafına oturdu. Bize yardım etmeyi düşünüyor musunuz? Size hiçbir şekilde yardım etmeyeceğim. Ancak bu sizin ülkenize yararına da olabilir. Beni kandırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sayın Bakan Gül. Eğer bilinç kanallarınız bizi açarsanız işte son derece adilane bir psikik dalga boyu uygulayacağız. Böylece istediğimiz sonuçlar alınacak. Defolun başımdan. Bürokratlarını bize karşı koydular ve biz de onları son derece acı bir elektromanyetik şekillendiriş uygulaması yapmak zorunda kaldık. Her ne manyaklık yapıyorsanız yapın. Benim ortak olmamı beklemeyin. Ama Sayın Gül, zihni yapınız çok sistematik ve bu nedenle içeri girmemiz zorlaşacak. Siz ileride Türkiye'nin Başbakan olacağınızı düşünüyoruz ve şu an bu fırsatı kaçırmak istemeyiz. Gül duyduklarına inanamıyordu. Bu adamlar kim olduklarını hala öğrenememişti. Resmi Amerikalı görevliler değillerdi. Uzun zamandır bürokratların üzerinde çalışmalar yaptıklarını biliyordu. Hala sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Sayın Gül, dünyanın neresinde olursanız olun bizim gücümüzü hissedebilirsiniz. Biz böyle bir gücüz. Bu bana hiçbir anlam ifade etmiyor ama. Bakın, burada sizi ikna etmek için varız. İkna edemezsek de acı verme yoluna gideceğiz. O kadar güçlüyseniz neden istediğinizi yapmıyorsunuz bana? Size uygulamamız gereken düşünce şekillendirici işlem çok sistematik düşünceye sahip kişilerde etkisini yitiriyor. Yani güçlü bir düşünce yapınız var. İnançlarınız ve kafanızdaki fikirler sağlam. O nedenle ortak hareket etmezsiniz. İşimiz zor. Ama yine de sizi çok zorlayacak şeyler yapabiliriz. İster misiniz sonuçta beyninizde bir patlama olsun? Beni böyle korkutacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'ın belaları. Bakın Sayın Gül. Biraz sonra bürokratlarınızdan birisi içeri gelecek. O da karşı çıktı. Ve neticede kendisine aşırı güçlü manyetik dalgalar uyguladık. Pislikler sizi. Sürekli böyle konuşmayın. Siz bizim için değerlisiniz. Ha ha ha. Doktor elindeki telsizde bir mesaj geçti. Daha sonra normal kıyafetler içindeki bir Türk bürokratı geldi içeriye. Yanında kimse yoktu. Gül onu görünce heyecanlandı. Ama bir gariplik vardı ortada. Adamın bakışlarında hiçbir duygu belirtisi yoktu. Hasan Bey nasılsın diye sordu Gül. Bürokrat Hasan gayet sakin bir görüntü sergiliyordu ama detaylara bakıldığında gayet anlamsız bir şeyin olduğu anlaşılabiliyordu.